Bu sonbahar kendiniz için bir adım atın ve Healthia ile online terapiye başlayın. 500'den fazla uzmanın yer aldığı Healthia, sizi ihtiyaçlarınıza en uygun klinik psikolog ile buluşturur. Uygulamayı indirin, 15 dakikalık ücretsiz ön görüşmenizi hemen planlayın. Sonrasında terapi 20 koduyla %20'ye varan indirimden faydalanın. İyi ki Healthia.
Öğrenmenin coğrafyası. Batılılar ağaçları hatırlarken, doğulular neden ormanı hatırlar? Yazar Daniel Casasanto. Çevirmen Ece Özkan. Editör Mert Karagözoğlu. Seslendiren Altay Kenger. Farklı kültürel birikimlerden gelen insanlar farklı mı düşünür? Farklı düşündükleri kanısı, yani kültürel görelilik 10 yıllardır tabuydu. Bazı bilim insanlarına göre farklı insan gruplarının farklı düşünüp düşünmediğini gündeme getirmek bile ırkçılıktır. Diğerleri, kültürel göreliliğin kuramsal olarak kalıplaşmış bir yanlış olduğunu ileri sürüyor. İnsan zihninin temel işleyişleri evrenseldir, değil mi? Kültürün düşünceyi nasıl şekillendirdiğini merak eden bilim insanları ikinci bir zorlukla karşılaşırlar. Kültürü ve düşünceyi nasıl tanımlarız? Bu soyut kavramlar nasıl ölçülebilir ve karşılaştırılabilir? 21. yüzyılın başında Richard Nisbet isimli bir psikolog ve çalışma arkadaşları, kültürler arası bilinç çalışmalarına dair yeni bir çerçeve inşa ettiler. Düşüncenin Coğrafyası isimli kitapta da özetlenen bu çerçeveye göre Batılılar analitik düşünmeye eğimliyken, Doğulular daha bütüncül düşünürler. Nisbet'e göre Batılıların ve Doğuluların düşünme alışkanlıklarının kökleri, Batılıların antik Yunan'da, Doğuluların antik Çin'de benliklerini, toplumlarını ve doğal yaşamı nasıl kavramsallaştırdıklarına dayanıyor. Antik Yunanlar toplumsal müzakereye önem verir ve sözsel savaşın galibine saygı gösterirlerdi. Yunanlar gerçeği mantık kurallarının uygulanması yoluyla kavrayabileceklerine ve dünyayı, doğayı parçalarına ayrıştırarak anlayabileceklerine inanmışlardır. Antik Çinliler ise uyuma önem verirdi. İnsanlar ailelerine, topluluklarına ve ülkelerine saygılı hareket ederek itibar görürdü. Bireylerin öne çıkan başarıları ödüllendirilmez, aksine törpülenirdi. Bu değer şu anlama gelen bir atasözüne de yansımıştır. Baş gösteren çivi çekiçle geri yerine çakılır. Formal mantık akıl yürütmede küçük bir rol oynardı. Doğa kategorilere ayrıştırılmazdı. Bilakis doğal yaşam geçmiş ve geleceğin, yaşayanın ve ölünün, canlı ve cansızın, özün ve diğerin arasında net ayrımların olmadığı sürekli bir değişim hali içinde görülürdü. Nisbet ve meslektaşları özgürlüğe ya da bağlılığa değer verme, ayrımlara ya da sürekliliklere odaklanma gibi kültürel farklılıkların, doğuluların ve batılıların algı ve bilişlerindeki ana farklılıklarla bağdaşıp bağdaşmadığını ortaya çıkarmak istediler. Erken testler çoğu bilim insanını ikna etmek için fazla şiirseldi. Örneğin, bir sualtı manzarası betimlemeleri istendiğinde, Amerikan katılımcılar en göze çarpan balıktan bahsederek başlamaya yatkınken, Japon katılımcılar Amerikan katılımcıların aksine çevreyi betimleyerek başlıyorlardı. Ve balıklar ile nesnelerin kendi çevrelerindeki ilişkilerinden bahsetmeye Amerikalılara kıyasla %100 daha yatkınlardı. Şüphecilere göre bu sonuçlar Amerikanların ve Japonların nesneleri farklı algıladıklarını değil, sadece farklı betimlediklerini gösteriyor olabilirdi. Sonraki çalışmalar bu şüpheci duruşa meydan okur nitelikteydi. Bu çalışmalarda Japonlara ve Amerikanlara iç kısmında dikey çizgi olan bir kutu gösterildi. Ardından farklı büyüklükteki ikinci bir kutu daha gösterildi ve onlardan bu kutunun iç kısmına ilk kutudakiyle eşleşen dikey bir çizgi çizmeleri istendi. Sürenin yarısında çizgiyi ilkiyle aynı olacak şekilde, aynı mutlak uzunlukta yapmaları söylendi. Sürenin diğer yarısında ise etraflarındaki kutuya oranla ilkiyle aynı uzunlukta bir çizgi çizmeleri söylendi. Sonuçlar, Amerikanların tekil nesneye odaklanmayı ve çevreyi göz ardı etmeyi gerektiren mutlak görevde daha hatasız olduğunu, Japonların ise nesneyi çevresine göre algılamayı ve hatırlamayı gerektiren göreli görevde daha hatasız olduğunu gösterdi. Bir başka çalışmada Sachiko Kiyokawa ve meslektaşları, Japon ve İngiliz katılımcıların farklı bilinç dışı öğrenme alışkanlıklarının olup olmadığını test etti. Katılımcılar, kendilerinin bilgisi dışında hazırlanmış, doğal dillerdeki gramer kalıplarına benzer şekilde tekrar eden kalıplarla düzenlenmiş harf dizilişlerine tabi tutuldular. Hazırlanan harfler özeldi. Küresel, yerel bilgi iletecek şekilde düzenlenmişlerdi. Boyut olarak büyük harfler, boyut olarak küçük harflerden yapılmıştı. Örneğin büyük N harfi kendisinden daha küçük B harflerinden oluşuyordu. Hazırlanan harf dizilişlerinin bütününe odaklandığınızda büyük harfleri görüyor, belirli bölgelere özellikle odaklandığınızda ise küçük harfleri görüyordunuz. Araştırmada büyük harfler ve küçük harfler farklı dizilişlerle düzenlenmişti. Sonuçlarda İngiliz katılımcıların büyük ve küçük örneklerin her ikisinde öğrendiği görülürken, Japon katılımcıların bilinçsizce büyük örnekleri öğrendiği görüldü. Ardından dizilişler, Roman harfleri yerine Japon hecesel yazım düzeniyle oluşturuldu ve katılımcılar tekrar test edildi, sonuçlar doğrulandı. Bu doğrulama neticesinde kültürler arası farklılıkların katılımcıların iki alfabeden birine olan yatkınlıkları ile açıklanamayacağı anlaşılıyor. Bu araştırmalara dair önemli bir nokta da şudur. Kiyokawa ve meslektaşları katılımcılara hangi harf düzenine odaklanmaları gerektiğini söylediğinde kültürler arası farklılık ortadan kalktı. Bu sonuç, Japon katılımcıların küçük dizilişleri öğrenme becerilerinin daha az olmadığını gösteriyor. Hatta özellikle küçük alanlara odaklanmaları talimatı verildiğinde Japon katılımcılar bu örnekleri İngiliz emsallerine göre biraz daha iyi öğrendiler. Kısacası, içinde bulunduğumuz kültür ne öğrendiğimizi sınırlamaktan ziyade dünyayı bize en doğal geldiği haliyle deneyimlerken ne öğreneceğimize ya da öğrenemeyeceğimize olan eğilimimizi yönlendiriyor. Bu bulgular, kültürün bilinç dışı düşünme süreçlerini etkilediğine dair ilk kanıtlardan bazılarını sunmakta. Deneyimlerimizi analitik bir yaklaşımla ya da bölünmez bir bütün olarak kültür tabanlı kodlama alışkanlığının, insanların dil bilgisini nasıl öğrendiğini etkileyebilmesi dikkat çekicidir. Birçok kuramcı, insan beyninin dil bilgisi öğrenmeye donanımlı olduğunu ve bunun evrensel olduğunu düşünür. Dil bilgisi öğrenme mekanizmaları evrensel olabilir. Ama dikkate yönelik kültür bazlı kısıtlamalar bu işleyişlerin nasıl uygulandığını belirleyebilir gibi görünüyor. Bu bulgular, laboratuvarın ötesinde, çok kültürlü toplumda eğitim konusunu gündeme getiriyor. Doğulular ve Batılılar aynı girdiği aldıklarında, iki farklı öğeye maruz kalmışçasına farklı bilgiler edinmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde sınıflar gittikçe artan oranda, hem bütünselci hem de analitik kültür yapısına sahip öğrencilerden oluşuyor. Peki öğretmenler, kültürel çeşitliliği olan bir öğrenci topluluğunun hem ormanı hem de ağaçları öğrenmelerine yardım edecek yollar geliştirebilirler mi?
Bu sonbahar kendiniz için bir adım atın ve Heltia ile online terapiye başlayın. 500'den fazla uzmanın yer aldığı Heltia, sizi ihtiyaçlarınıza en uygun klinik psikolog ile buluşturur. Uygulamayı indirin, 15 dakikalık ücretsiz ön görüşmenizi hemen planlayın. Sonrasında terapi 20 koduyla %20'ye varan indirimden faydalanın. İyi ki Heltia.